Ayrım 28. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 331. Atatürk'ün demokrasi projesinin getirdikleri. Atatürk döneminde Türkiye'de hiçbir zaman askeri veya sivil bir dikta yönetimi kurulmamıştır. Kurtuluş Savaşı bile bir meclisle yürütülmüştür. Anayasa, yasalar, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, hükümet ve meclis hep vardır. Ordu asla siyasete katıştırılmamıştır. Tek partili sistem vardır ama tek parti CHP, cumhuriyetçiliği ve laikliği benimsemiştir ve herkese açıktır. Birçok farklı görüşü tek bir parti çatısı altında toplayan bir yapıya sahiptir. İki kez çok parti denemesi yapılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Her iki deneme de karşı devrimciler yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1924 Anayasası çok partili rejime elverişli bir anayasa olarak hazırlanmıştır. Nitekim Türkiye 1960 yılına kadar bu anayasa ile yönetilmiştir. İkinci meclis binası çok partili sisteme uygun olarak inşa ettirilmiştir. Atatürk hiçbir zaman demokrasiyi eleştirmemiş, aşağılamamış ve diktatör rejimleri yüceltmemiştir. Orta öğretimde okutulması için yazdığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasiyi daima yükselen bir deniz olarak adlandırmıştır. Çok partili sistem demokrasinin çok şeyidir ancak her şeyi değildir. Bir ülkede demokrasinin olabilmesi için laikliğin egemen olması, aşiret düzeninin etkisiz hale getirilmesi, hukuk devletinin varlığı, insana saygı duyulması, hoşgörü anlayışına sahip olunması, devlet önünde eşit olunması, okur, yazar, eğitimli olunması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, emeğe saygı duyulması, yargının bağımsız olması, ordunun siyasetten ayrılması ve her şeyden önce bütün bunların olabileceği bağımsız bir vatana ihtiyaç vardır. Nitekim Atatürk'ün genç cumhuriyeti bu gerekliliklerden birçoğunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti, Ağrı ve Dersim isyanları gibi devrim karşıtı, bölücü ve irticai ayaklanmaları bastırmak için istiklal mahkemelerinin devreye sokulması, bu sırada bazı sıkıntıların yaşanması antidemokratik bir düzen kurmak olarak değil de daha yeni yeni temelleri atılan bebeklik çağındaki demokrasiyi demokrasi düşmanlarından korumak olarak yorumlanmalıdır. Dincilik ve bölücülük dışındaki bütün görüşler özgürce dile getirilmiştir. Nitekim Nazım Hikmet bütün önemli şiirlerini bu dönemde yayınlamıştır. Kanun önünde her bakımdan kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. İşçi hakları artırılmıştır. Sosyal fabrikalar kurularak işçilerin kültür düzeyleri yükseltilmiştir. Ekonomide demokrasi ilkesi egemen kılınmıştır. Halk evleri kurularak Türkiye'nin her bölgesinde herkesin bilinçlenmesi sağlanmıştır. Aşar vergisi kaldırılarak tarım ve hayvancılık iyileştirilerek ve iskan kanunu kabul edilerek köylünün, çiftçinin durumu iyileştirilmiştir. Yeni Türk harfleri kabul edilerek, millet mektepleri açılarak, yeni okullar kurularak Türkiye'nin her bölgesinde neredeyse herkese okuma yazma ve temel bilgiler öğretilmiştir. Saltanat ve hilafet kaldırıldığında hanedan üyeleri idam edilmemiş, sadece sürgünle yetinilmiştir. Üniformalı gençlik örgütleri, topluma kampları kurulmamış, 150'likler bile affedilmiştir. Hümanist ve kültür uygarlık eksenli bir tarih anlayışıyla Batı'nın ırkçı tarih tezlerine baş kaldırılmış, aşağılanan Türk ulusunun ulusal onurunu korumak amacıyla Türk tarih tezi ve Türk dil tezi geliştirilmiştir. Bu tezlerle Türklerin üstünlüğü değil, eşitliği savunulmuştur. Okutulan tarih kitaplarında dinci, ezberci değil, akılcı, bilimsel bir anlayış egemen olmuştur. Osmanlı döneminde devlet yönetiminde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan dönme, devşirme saltanatına son verilerek devlet yönetimi Müslüman Türk halkına açılmıştır. Böylece yüzyıllar sonra sıradan halk çocukları devletin en üst kademelerine kadar yükselebilmiştir. Osmanlı döneminde önce millet sistemiyle kısmen ikinci plana itilen, sonra Tanzimat Fermanı ile şımartılan gayrimüslimlere Müslüman Türklerle aynı haklar verilmiştir. Bilime, sanata, spora, kültüre büyük bir önem verilerek halkın her bakımdan kendini geliştirip çağdaş dünyaya uyum sağlamasına çalışılmıştır. Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakan bütün yasalar, bütün kurumlar ortadan kaldırılarak Türkiye'nin dünyaya uyum sağlamasına yardım edecek yasalar ve kurumlar oluşturulmuştur. Türkiye 1946'da çok partili hayata, 1950'de ise siyasal anlamda demokrasiye geçmiştir. Atatürk sağlığında Türkiye'nin o dönemdeki koşullarından dolayı çok partili bir demokrasi kuramamış ama oluşturduğu altyapıyla kısa bir süre sonra Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesini sağlamıştır. Atatürk'ün demokrasi projesini onun yine Sabiha Gökçen'e söylediği şu sözlerle bitirelim. Hayatımda en çok isteyip de maalesef bugüne kadar görebildiğim şeylerin başında yurdumuzda demokrasinin kurulması konusu geliyor. Türk ulusu çok zekidir. Kendisi için hayırlı olan şeyleri kavramakta gecikmez Sabiha. Girişmiş olduğum denemelerin istediğim gibi sonuç vermemiş olmasının nedeni halkın bu rejimi istememesi değildir kuşkusuz. Demokrasinin gelmesiyle bazı kimselerin de huzuru kaçacaktı. Bu bir gerçek. Onlar da bu girişimimi şu ya da bu kanallardan baltaladılar. Sonra devrimlerin karşısında olan az da olsa bir çıkar grubu bilinçlenmemiş halkı kışkırttılar. Onlara laiklik ilkeleri dışında, cumhuriyet ilkeleri dışında bazı vaatlerde bulundular. İşte buna hiçbir zaman tahammül edemezdim. Bu gibi hareketler genç cumhuriyetimizi daha pek körpe iken ağır bir şekilde yaralayabilirdi. Benim samimiyetimi bir yerde istismar etmek istediler. Bu insan ahlakının zaafını gösteren acıklı bir tablodur. Ülke çıkarları yerine kişisel çıkarlar ya da gerici akımların başkaldırması halinde tecelli eden bu olay içimde ölene kadar bir ukde olarak kalacaktır çocuğum. Ancak şuna kesinlikle inanıyorum ki demokrasi gereği olan çok partili bir dönemle Türkiye'mize de gelecektir. O zaman ben hayatta olmasam bile ruhum bilesiniz ki şad olacaktır. Ancak bu dönem içinde tek korkum bu güzelim yönetim tarzını yozlaştıracak, onu anlamsızlaştıracak ve hatta halkın gözünden düşürecek kişiler ve partiler çıkmasıdır. Gerçi batılı ülkelerde de demokrasilerin yerleşmeleri uzun yıllar hatta asırlar almıştır ama gelişen dünyada Türkiye'nin bu konularda kaybedecek vakti yoktur. AGE sayfa 172. Bakın ne demiş Atatürk 80 yıl önce bu günleri görmüşçesine. Ancak tek korkum bu güzelim yönetim tarzını yozlaştıracak, onu anlamsızlaştıracak hatta halkın gözünde düşürecek kişiler ve partiler çıkmasıdır. Bu günleri o günlerden gördüğü için şöyle bir şey de demiştir tabii. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Demokrasi projesinin yok edilmesi. Atatürk, yükselen bir deniz diye adlandırdığı demokrasinin altyapısını oluşturmak için büyük bir mücadele vermiştir. Bu doğrultuda öncelikle tam bağımsız bir ülke, sonra ulusal egemenliğe dayanan ve eksiksiz işleyen bir parlamenter sistem kurmuştur. Daha sonra da cumhuriyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkeleri doğrultusunda eşitlik ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Devrimleriyle her bakımdan aydınlanmış bir toplum yaratmak istemiştir. Atatürk'ün temellerini attığı Türk demokrasisi, Atatürk'ün ölümünden çok kısa bir süre sonra meyvelerini vermiş, Türkiye 1946'da çok partili hayata, 1950'de ise demokrasiye geçmiştir. Ancak Türkiye o günden bugüne tam anlamıyla demokratikleşmeyi bir türlü başaramamıştır. Çünkü Atatürk'ün ölümünden hemen sonra büyük yanlışlar yapılmıştır. Atatürk, Türk demokrasisini tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik, laiklik ve halkçılık ilkeleri üzerinde yükseltmeyi amaçlamıştır. Ancak Atatürk'ten sonrakiler bu ilkelere gereken önemi vermemişler, hatta bu ilkelerden vazgeçmişlerdir. Geri dönüş Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlamıştır. Önce demokrasinin olmazsa olmazı tam bağımsızlık ilkesi çiğnenmiştir. İsmet İnönü'nün ırkçılarla dansı. İsmet İnönü Atatürk'ün her türlü ırkçı, dinci ve yayılmacı milliyetçilik anlayışına karşı olduğunu unutarak İkinci Dünya Savaşı başlarında Almanya ile yakınlaşma politikası gereği ırkçı Turancılığın, İkinci Dünya Savaşı sonlarında ABD ile yakınlaşma politikası gereği de dinci Turancılığın yükselmesine ses çıkarmamıştır. 1940'larda ırkçı Turancıların önü açılmış, dahası ırkçı Turancı propaganda zaman zaman devlet tarafından desteklenmiştir. Irkçı bir niteliğe sahip olan varlık vergisi bu dönemde çıkarılmıştır. Bu dönemde Türkiye'de Atatürk'ün hümanist ve kavrayıcı milliyetçilik anlayışına karşı Nihal Atsız'ın bayraktarlığını yaptığı ırkçı Turancı bir milliyetçilik anlayışı gelişmeye başlamıştır. İsmet İnönü, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğini anlayınca Turancılık davasıyla ırkçı Turancılardan kurtulup ABD eksenine kaymış, bu süreçte komünist ve sol akımları susturmuş ve dinci Turancı, Türk-İslam sentezci akımlara hareket alanı yaratmıştır. Bu süreçte önce Milli Eğitim Bakanı, sonra Başbakan yapılan eski İslamcı Şemsettin Günaltay'ın rolü büyüktür. Irkçı Turancılık ve Almanya. Atatürk, ırkçılığa kaydığı gerekçesiyle 1931'de Türk ocaklarını kapatmış, 1933'te İstanbul Üniversitesi'ndeki ırkçı Turancı hocaları tasfiye etmiş, her türlü ırkçı, dinci, yayılmacı milliyetçilik anlayışına karşı mücadele etmiştir. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de birdenbire ırkçılık yükselmeye başlamıştır. Örneğin ırkçı Turancı görüşleri nedeniyle Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine son verdiği Zeki Velidi Togan, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra 1939 yılında yeniden İstanbul Üniversitesi'nde tarih profesörlüğüne atanmıştır. Bu dönemde ırkçı Turancı yayınların sayısında çok ciddi bir artış görülmüştür. 1939-1945 arasında Türkiye'de son derece bilinçli olarak ırkçı Turancılığa prim verilmiştir. İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı yıllarında ırkçı Turancılığa prim vermesinin nedeni ırkçı Almanya ile yakınlaşma politikasıdır. Çünkü Almanlarla yakınlaşmak beraberinde ırkçılıkla yakınlaşmayı getirmiştir. Örneğin o yıllarda Nazi siyasetin önemli isimlerinden F. von Papen Ankara'ya büyükelçi olarak atanmıştır. Kısa süre sonra da Turancılarla von Papen arasında çok sıkı ilişkiler kurulmuştur. Türkiye'de Faşist Alman Propagandası adlı kitabın yazarı Johannes Glasneck, Alman emperyalizmiyle sıkı ilişkiler kuran Türkiye'deki Turancılardan aldatılmış aldatıcılar diye söz etmiştir. Johannes Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası çeviren Arif Gelen, Ankara 1976 sayfa 202. 18 Haziran 1941'de Ankara'da Alman Büyükelçisi von Papen ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Şükrü Saracoğlu tarafından Türk-Alman Saldırmazlık Paktı imzalanmıştır. Bu anlaşma dostluk anlaşması olması yanında hem ekonomik işbirliği hem de ortak basın ve yayın çalışmalarında bulunabileceğine yer vermiştir. 1941'de Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Kıllıgil Paşa Almanya'ya çağrılmıştır. Nuri Kıllıgil Paşa, Alman Dışişleri Bakanı Müsteşarı Weizsäcker ve Müsteşar Yardımcısı Wörmann ile uzun görüşmeler yapmıştır. Uğur Mumcu, Kırkların Cadı Kazanı, 20. Baskı İstanbul 1990, sayfa 1 ve diğerleri. Bu görüşmeler Alman bakanlardan Ribbentrop'a aktarılmıştır. Nuri Paşa ayrıca Berlin'deki Türk Büyükelçiliği ile bağlantı kurmuştur. Johannes Glasneck'e göre Nuri Paşa'nın bu ilişkilerinden Başbakan Refik Saydam'ın da haberi vardır. Glasneck, AG sayfa 205-207. Asya'daki ve Orta Doğu'daki çıkarları için Türkiye'deki ırkçı Turancı hareketi güçlendirip ondan yararlanmak isteyen Almanya bu amaçla Alman Turancılık masasını kurmuştur. Mumcu, AG sayfa 7 ve diğerleri. Türkiye'deki Pan-Turanizm hareketini desteklemeye karar veren Hitler Almanyası hareketin lideri olarak Nuri Kıllıgil Paşa'yı seçmiştir. AG sayfa 11. 1941'de Hitler'le anlaşıp Turan hayalleri kuran Nuri Paşa, Turancı Enver Paşa'nın kardeşidir. Almanlar Türkiye'ye yönelik ırkçı politikaları için Nuri Paşa dışında 2. Abdülhamit'in oğlu Prens Abdülkadir'i de yedekte bekletmiştir. AG sayfa 11-12. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının en büyük düşmanı Sovyet Rusya'nın Türkiye ile kapı komşu olması Hitler'in Türkiye'yi kendi yanına çekmek istemesinde etkili olmuştur. Hitler bir taraftan von Papen'i büyükelçi olarak Türkiye'ye gönderirken diğer taraftan da Alman askeri zaferlerini göstermek için Türk generallerini Almanya'ya davet etmiştir. Bunun üzerine Hüsnü Erkilet ve Ali Fuat Erdem Paşalar Almanya'ya gidip Doğu cephesini ve Hitler'in karargahını gezmiştir. AG sayfa 24-25. Ayrıca Cemil Cahit Toydemir'in başkanlığındaki bir Türk subay heyeti Hitler'in davetlisi olarak 25 Haziran-7 Temmuz 1943 tarihi arasında Doğu cephesini ve Manş kanalını gezmiştir. Bu ilişkiler sonrasında Nazi Almanyası ile İnönü Türkiye'si o kadar yakınlaşmıştır ki Türkiye silah ihtiyacını Almanya'dan karşılamaya başlamıştır. AG sayfa 29. Ayrıca Türkiye 18 Nisan 1943 tarihli anlaşmayla krom ve bakır madenleriyle pamuk ham maddesinin neredeyse tamamını Almanya'dan satın almaya başlamıştır. Glasneck, AG sayfa 274-276. İsmet İnönü iktidarı bir taraftan el altından Nazilerle işbirliği yaparken diğer taraftan Turancılardan yararlanarak Sovyet karşıtı bir politika izlemiştir. Akçam, AG sayfa 292. Bu ilişkilerde Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun rolü çok büyüktür. AG sayfa 295. Varlık vergisinin çıkarılmasının da Alman yakınlaşması ile ilgisi vardır. Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, Editör Ruşen Sezen, 3. baskı, İstanbul, 2005, sayfa 245. Yine hükümetin göz yummasıyla ve hatta desteklemesiyle General Hüseyin Emir Erkilet, General Ali Fuat Erden ve Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Kıllıgil gibi ırkçı Turancılar, Nazilerin emrindeki bozkurt alaylarına moral gizlileri düzenlemiştir. Akçam, AG, sayfa 294. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya'nın kazanamayacağı anlaşılınca İsmet İnönü iktidarı birdenbire ırkçı Turancılardan kurtulmaya karar vermiştir. Nitekim ırkçı Turancılığın şahlanışı 1944'teki Turancılık davasıyla önlenmiştir. Bu davada birçok ırkçı Turancı yargılanıp tasfiye edilmiştir. Davanın ayrıntıları için bakınız Mumcu, AG sayfa 44 ve diğerleri. 1944 yılına kadar Almanlarla yakınlaşma politikası gereği ırkçı Turancılara türlü tavizler veren İsmet İnönü, 19 Mayıs 1944 tarihli konuşmasında son zamanların zararlı ve hastalıklı göstergesi olarak adlandırdığı Turancılığı ve Turancıları şöyle eleştirmiştir. Turancılar, Türk milletini bütün komşularıyla onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için bir tılsım bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını, alın yasını kaptırmamak için elbette Cumhuriyet'in bütün tedbirlerini kullanacağız. Fesatçılar, genç çocukları ve saf vatandaşları aldatan fikirleri, millet karşısında açıktan açığa münakaşa edemeyeceğimizi sanmışlardır. Aldanmışlardır, daha da aldanacaklardır. Mumcu, AG sayfa 46. 1944'te ırkçı Turancılar tasfiye edilmiş ama çok geçmeden onların yerini dinci Turancılar almıştır. İnönü 2. Dünya Savaşı'nın başlarında savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünerek Nazi Almanya'sına yakınlaşma politikasını izlemiş, bu nedenle ırkçı Turancıları ön plana çıkartmış, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Almanya'nın yenileceğini anlayınca da ırkçı Turancıları etkisizleştirmiştir. İnönü 1946'dan itibaren ABD'ye yakınlaşma politikası izleyeceği için de komünizm ve sola karşı mücadele başlatıp dinci Turancıları ön plana çıkartmıştır. Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, sayfa 378. 28. ayrımın sonu, sayfa 339.